Dudaktan kalbe.
Ayrım 29.
Lamia hüzünle gülümsedi. Ne yapalım Vedat Bey, benim talihim efendim dedi. Genç adam korka korka sordu. Şimdi ne yapmak, nereye gitmek fikrindesiniz? Birkaç güne kadar İstanbul'a gideceğim Vedat Bey. Tabii Kütahya'da kalamam. Kemal Bey de zaten böyle istiyor. İstanbul kendi halinde yaşamak isteyenler için daha müsait bir memleket değil mi efendim? Annemin bir ihtiyar süt ninesi vardır. Galiba Beylerbeyi taraflarında bir yerde oturuyor. Eğer sağsa ona yakın bir yerde oturacağım. Babamdan kalan birkaç kuruş maaşımla kendimi ve çocuğumu idareye çalışacağım. Hatta mümkün olursa çalışacağım Vedat Bey. Ben çok sıkıntı çektiğim için artık korkmuyorum. Emin olunuz ki tahmin ettiğinizden ziyade sakinim. Hatta İstanbul'u tekrar göreceğimi düşününce içime bir tatlı heyecan bile geliyor. Eliyle Mebrure'nin başını okşuyor, gözlerinde mahzun bir gülümsemeyle uzaklara bakıyordu. Artık çocuğum için yaşayacağım. O mesut olursa ben ziyan olduğumu acıyacağım. Vedat onu bu kadar sakin ve mütevekkil gördüğünü hayret ediyor, hatta biraz asabileşiyordu. Çok şey gördünüz dedi. Fakat emin olunuz ki siz daha hayatı tanımıyorsunuz. Daha gençsiniz, mesut olabilirsiniz. Hatta kim bilir belki tekrar... Lamia kaşlarını çatarak rica ederim Vedat Bey diye kekeledi. Vedat bu tavırdan ürkmeyerek dinleyin Lamia Hanım dedi. Vaktimiz var. Uğradığınız felakette benim de bir mesuliyet payım bulunduğunu unutmamak lazım. Sizin mi? Niçin? Görünüşte değil fakat hakikatte öyle. Ne olursa olsun kocanızdan ayrılmanıza ben sebep oldum. Her namuslu erkek gibi bunu tamir etmek lazım. İstemeden sebep olduğum felaketi tamir için benimle evlenmenizi teklif ediyorum. Lamia hafif bir feryat kopardı, ellerini kıpkırmızı kesilen yüzüne kapayarak, ''Ne söylüyorsunuz Vedat Bey, bu olacak iş mi?'' dedi. Vedat sert ve ciddi, ''Namuslu insanlar için bu iş daima böyle olur.'' dedi. ''İmkan yok Vedat Bey, namuslu erkek böyle yapar diyorsunuz. Sorarım size, hiç kabahati olmayan namuslu bir erkeğin bu kadar büyük fedakarlığını bir kadın nasıl kabul eder? Rica ederim, artık ayrılalım Vedat Bey. İnsaniyetiniz için size teşekkür etmeyi unutmuyorum.'' Lamia onunla daha fazla konuşmanın doğru olmadığını hissediyor, gitmeye hazırlanıyordu. Vedat buna mani oldu. Lamia Hanım dedi, ihtimal sizi bir daha göremeyeceğim. Birkaç gün sonra İstanbul'a gideceksiniz. Bu işi mutlaka halletmemiz lazım. Rica ederim teklifimi kabul etmenize ne mani var? Söyledim ya Vedat Bey, fedakarlık istemiyorum. Ya bu benim için fedakarlık olmayacaksa, ya mesut bir aile yuvası kurmayı ümit ediyorsam? Benden elbette daha iyi bir kız bulabilirsiniz Vedat Bey. Ya ben sizi bulabileceğim kızların hepsini tercih ediyorsam, ya ben sizi seviyorsam? Lamia ne yapacağını, ne söyleyeceğini bilmeyerek titriyor, önüne bakıyordu. Vedat daha sakin ve ciddi devam etti. Madem ki bu kadar söyledim, bitireyim. Siz benim üstümde çok büyük bir tesir hasıl ettiniz Lamia Hanım. Dayımın karısı olduğunuz müddetçe bunu kendi kendime karşı da sadece bir tesir diye izah ediyordum. Fakat madem ki bu vaka başımıza geldi, artık bunu gizlemek için bir sebep göremiyorum. Şimdiden bana söz veriniz. Yakında İstanbul'a döndüğüm zaman evleniriz. Benim hafif bir adam göründüğüme bakmayınız. Sizi elimden geldiği kadar mesut etmeye çalışırım. Lamia derin derin düşünmeye başlamıştı. Korkak bir gülümsemeyle, ''Bana karşı böyle bir hissinizin olması daha büyük bir mani değil mi Vedat Bey?'' dedi. ''Benim fazla tahsilim yok.'' Fakat uğradığım felaketler üzerine çok düşündüm. Bazı şeyleri çok iyi anladım. Size öyle bir kadın lazım ki sizi sevsin Vedat Bey. Olduğunuz kadar sevsin. Peki bir gün ümit edemez miyim ki? Lamia şüpheyle başını sallayarak cevap verdi. Ya ben daha evvel başkasını sevdimse, ya benim kalbimde artık kimseye verecek bir şey kalmadıysa? Bu beklenmez cevap doktoru evvela sarsar gibi oldu fakat sonra kendini toplayarak ''Ya ben de öteki kocanızdan fazla bir şey istemezsem?'' ''İmkan yok Vedat Bey, ben zaten ona da pişmandım. Durup dururken iyi bir insanı zehirledim. Hem siz o insanlardansınız ki bir kadın yahut bir genç kız sizi sevmeden evlenirse günah ve yazık olur. Görüyorsunuz ya ne kadar açık söylüyorum. Şimdi artık sizi Allah'a ısmarladık diyeceğim Vedat Bey. Peki Lamia Hanım, fakat İstanbul'a geldiğim zaman sizi görmeme müsaade eder misiniz? Niçin açık söylemeyeyim? Ben hala ümidimi kesmiyorum. Sizi bir arkadaş gibi yine göreceğim. O halde bir iki haftaya kadar görüşürüz. Nasıl? Sizin için yakında İstanbul'a gitmeye ihtimal var mı? Üstüne düşmüş olmasaydım şimdiye kadar da gitmiş olurdum. İki arkadaş gibi birbirlerinin ellerini sıktılar. Vedat Mebrure'yi kucağına alarak tekrar tekrar yanaklarından öptü ve ayrıldılar. Üçüncü kısım. Anadolu Hisarı 1 Haziran. Pancurlarım kapalı, odam gece gibi karanlıktı. Bir saatten beri piyanonun yanındaki koltuğun içinde uyuşup kalmıştım. Hiçbir şey düşünmüyordum, hiçbir şey hissetmiyordum. Odam gibi beynime ve kalbime de durgun bir karanlık çökmüştü. Birdenbire kapım açıldı, Cavidan bir rüzgar şiddetiyle içeri girdi, beni o halde görünce hafif bir feryat ve hiddet çığlığı kopardı. ''Ne yapıyorsun Kenan? Ben seni giyinmiş sanıyordum. Adeta benimle eğlendiğine inanacağım geliyor.'' Cavidan hazırlanmış, hatta çantasıyla şemsiyesini bile almıştı. Kapıdan giren parlak ziya sütunu içinde hareketleri daha canlı görünüyor, sesi daha kuvvetli bir ihtizaz alıyordu. Bir zamandan beri bana tuhaf bir hal arz oldu. Bazı böyle sessizlik ihtiyacını derin derin duyduğum, varlığımı mutlak bir adam sükûnu içinde gömüp mahvetmekten zevk aldığım saatlerde sese hiç tahammül edemiyorum. Beynimin içinde gizli bir yara var gibi. En güzel ses bile bu yarayı incitip sızlatıyor. Kendimi toplamaya çalışarak ayağa kalktım. Biliyorsun ki hiçbir zaman bilerek seni üzmedim Cavidan. Temin ederim ki gayri ihtiyari oluyor dedim. Cavidan doğrudan doğruya cevap vermedi. Of ne karanlık bu oda diye şikayet ederek pencereye yürüdü, kollarının sert hareketleriyle camları, pancurları açmaya başladı. Başını çevirmeden benimle konuşuyordu. Çok şükür hasta değilsin. Yalnız müzmin bir tembelliğin var, o kadar. Hani insan içinden kaçan, mağaralara kapanıp çile dolduran dervişlerin tembelliği. Fakat oh, bu pancurlar da ne ağır. Elimi acıttı. Müsaade et ben açayım. Yo, yo rahatsız olma. Ne diyordum? Bu müzmin bir tembellik. Bunu itiraf etmek güç. Onun için buna daha şairane, daha sanatkarane bir şekil, adeta bir deha hastalığı şekli veriyorsun. Fakat deha hastalığından bahsetmek için evvela dahi olduğunu kati olarak ispat etmeli. Değil misin? Sanatından şüphe ettiğim için bunları söyledim zannetme. Biliyorsun ki ona herkesten ziyade itimadım var. O itimadı daha kaybetmedim. Keşke bu itimat bende olduğu kadar münekkidlerde de olsa. Mesela siyah yıldızlar için o kadar acı bir tenkit makalesi yazan münekkide. Herkes seni methederken bu adam şöyle söylemişti. Aynen aklımdadır. Siyah yıldızlar şüphesiz yüksek eser. Fakat acaba onu bu yükseklere dehanın kanatları mı çıkardı? Yoksa muvakkat bir heyecandan aldığı hızla bir havai fişeği gibi bir defaya mahsus olarak mı havalarda yükselip parladı? Bunu Hüseyin Kenan'ın müstakbel eserleri gösterecek. Birçok yarım sanatkarlar vardır ki ömürlerinin bazı saatlerinde fevkalade adamlar hissini verirler. Fakat bir zaman sonra nam ve nişan bırakmadan sönüp giderler. Siyah yıldızlar şüphesiz güzel ve yüksek bir eser. Fakat öyle mütereddit ve dağınık yerleri, öyle nispetsiz parçaları var ki, bir dehadan ziyade bir maraz eseri olmasından beni şüpheye düşürüyor. Bu makale için o vakitler çok canım sıkılmıştı Kenan. Fakat zaman geçtikçe münekkide hak vereceğim geliyor. Siyah yıldızların üstünden 3 seneye yakın bir zaman geçti, hiçbir eser veremedin, vermeye de niyet ve hevesin yok gibi. Karımın bu sözleri beni açık pencerelerden giren boğaz rüzgarından, denizde yıkandıktan sonra serin ve hareli pırıltılarla odama akseden öğle güneşi aydınlığından ziyade canlandırdı. Gülmeye başladım. İtiraf et ki evlendiğimizden beri çalışmak için ne vakit ne de müsait bir yer bulamadım dedim. Cavidan dudaklarını bükerek, güzel bahane diye cevap verdi. Hem öyle diplomatça bir buluş ki beni de az çok melul ediyor. Öyle ya, 2 seneye yakın bir zaman seyahat ettik. Seni rahat bırakmadım. Daima meşgul ettim. Hatta belki sana ilham da veremedim. Karım heyecanlarını, zaaflarını gizlemekte çok mahirdir. En büyük vakaları daima mağrur bir sükun, lakayt bir istifafla karşılar. Böyle olduğu halde bugün hemen hemen benimle kavgaya hazırlandığını hissediyordum. Böyle söyleme Cavidan dedim. Bilirsiniz ki büyük felaketler gibi fazla saadet de sanatkarları çok kere akamete uğratır. O daha büyük bir asabiyetle sözümü kesti. Fakat saadet derken niçin öyle acı acı gülümsüyorsun? İnsan adeta kinaye söylediğine inanacak. Ben mi gülümsedim Cavidan? Ben mi gülümsedim? Hayretle karımın yüzüne bakıyordum. Bu acı acı gülümseme bugün nedense çok sinirli olan Cavidan'ın bir vehminden mi ibaretti, yoksa ben sahiden hiç farkında olmadan, istemeden böyle acı acı gülümsemiş miydim? Katiyen bilmiyorum. Sözü uzatmak, karımla uzun bir münakaşaya girişmek için hiçbir arzu duymuyordum. Gayet sakin bir sesle, maksadımı yanlış anlama rica ederim dedim. Bilirsin ki sanat en ziyade sükun ve yalnızlık içinde doğar. Başkalarını bilmem. Fakat benim için öyle. Hayatımız mesut fakat biraz fazla gürültülü ve hareket içinde geçti. Şimdi artık İstanbul'a yerleştik. Göreceksin ne kadar ciddi çalışacağım. Herhalde henüz bitmediğim, ölmediğime emin ol Cavidan. Ben siyah yıldızlardan çok daha güzel eserler vücuda getireceğim. Bu sözleri sert bir kanaatle söylemiştim. Dünyada her şeye tahammül ediyorum fakat sanatkarlığımdan şüphe edilmesine asla. Cavidan birdenbire tavrını değiştirmedi fakat bilmem bakalım ben de öyle temenni ederim derken yumuşadığını, yeniden bana inandığını hissediyordum. Haydi Kenan, çabuk hazırlan, vakit geçiyor. Bugün mutlaka adaya gitmek lazım mı? Tabii değil mi? Söz verdik. Evet ama vücudumda bir kırıklık var. Telefon etsek, bir mazeret göstersek olmaz mı? İmkanı yok. Hem daha doğrusu ben bugün işe başlamak istiyorum. Ona ne şüphe, biraz evvel başlamıştım bile. Demin odaya girdiğim zaman seni ne büyük bir faaliyet içinde buldum, öyle değil mi? Eğleniyorsun fakat haksız. Zihnim tamamıyla eserimle meşguldü. Her sanat eserinin böyle bir hazırlık devresi yok mu? Artık tamamıyla canlanmıştım. Ben bazı durgun ve yorgun zamanlarda dünyanın en iradesiz, en biçare bir adamıyım. Mini mini bir çocuk bile beni istediği yere çeker, götürür. Fakat hafif bir heyecanla canlandığım vakit iş değişiyor. Tavırlarım, hareketlerim, sözlerim büsbütün başka bir ahenk ve şiddet alıyor. O vakit dayanılmaz bir kuvvet olduğunu hissediyorum. Cavidan'ı kandırmakta güçlük çekmedim. Densiz olarak adaya gitmeye razı oldu. Evlendiğimizden beri ilk defa birbirimizden ayrı bir gece geçireceğiz. Bu kısa ayrılık bana eski yalnızlık günlerimi hatırlatıyor. O hayatın birçok acıları, mahrumiyetleri vardı. Fakat güzel yerleri de yok muydu? Akşamüstü kendi kendime uzun bir gezinti yaptım. Sahili takip ediyordum. Kah boyaları solmuş, kafesleri dökülmüş eski yalılar arasındaki dar sokaklardan geçiyor, kah deniz kenarına çıkıyordum. Bu saatlerde burada dolaşmak insana tuhaf duygular veriyor. Yüksek duvarlarının yıkık taşlarında yosunlar, dikenler bitmiş eski kale bedenleri gibi viran yalılar gölge ve sükun içinde uyumuş. Uzun karışık dehlizlere benzeyen bu dar sokaklara hemen günün yarısında karanlık basıyor. İnsan her gece vakti metruk bir eski zaman memleketinden geçmiş gibi oluyor. Ruhumuz eskimiş, geçmiş günlerin hüznüyle dolup taşıyor. Sonra hiç beklemediğimiz ışıkta kamaşmış gibi görünen parlak bir deniz kenarına çıkıyorsunuz. Karşı tepeleri renkli bir aydınlığa boyan, uzaktaki İstanbul'un camlarını elmas yığınları gibi parıldatan son güneş ışıklarından hafif akıntılı sulara sürünürcesine uçan martılara kadar her yer canlı ve şen. Böyle devam ederken Boğaziçi'nin bu Anadolu sahiliyle kendi hayatım ve ruhum arasında mukayeseler yapmakla eğleniyorum. Ne kadar birbirimize benziyorduk. Geçmiş günlerimi de tıpkı böyle görüyordum. Ya durgun, meyus, ümitsiz bir ölüm karanlığı ve hareketsizliği, yahut da müfrit bir teheyyüç, çılgın, sarhoş bir şenlik. Bunun ikisi arasını bulamamış, başka insanlar gibi ruhuma bir karar, mutedil bir saadet temin edememiştim.
Ayrım sonu.